Ayrım 6.
Bilim ve Ruh Sağlığı dergisinde Alfred Korzybski'nin işaret ettiği gibi haritanın önemli karakteristiklerine dikkat edilmelidir. Bir harita temsil ettiği bölgenin kendisi değildir. Fakat doğru yapılmışsa bölge ile benzer bir yapıya sahiptir ki bu da haritanın sağladığı faydadır. Bunun kişiler için anlamı iç temsillerinin kesin olarak bir olaydan alınmamasıdır. Kişisel inançlardan, değerlerden, tutumlardan, meta program denilen bir şey aracılığıyla süzgeçlenmesi sadece bir yorumdur. Belki Einstein, bilgi ve gerçek dünyasında kendisini yargıç olarak görenler tanrıların gülüşüyle cezalandırılırlar, sözünü bunun için söylemiştir. Nesnelerin gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece onları nasıl temsil ettiğimizi biliyoruz. O halde onları bizi sınırlayacak şekilde temsil etmek yerine niçin güçlendirecek şekilde temsil etmeyelim? Bu işi başarıyla yapmanın anahtarı kişi için en güçlü durumu tutarlı bir biçimde temsil etmek diye tanımlayabileceğimiz bellek yönetimidir. Herhangi bir deneyimde yoğunlaşabileceğiniz çok fazla şey vardır. En başarılı insan bile kötü şeyleri düşünebilir ve kendisini çöküntü, kızgınlık ya da karmaşa durumuna sokabilir ya da bütünüyle yaşamın yararlı yönleri üzerinde yoğunlaşabilir. Koşullar ne kadar kötü olursa olsun, onu kendinizi güçlendirecek yönde temsil edebilirsiniz. Başarılı kişiler tutarlı bir biçimde en becerikli durumlarına ulaşabilme yeteneğine sahiptirler. Başaranlarla başaramayanlar arasındaki fark bu mudur? W. Mitchell'ı tekrar düşünün. Onun dikkate aldığı şeyler başına gelenler değildi. Önemli olan onun olanları temsil ediş şekliydi. Feci şekilde yanmasını ve felç olmasını bir kenara bırakarak kendisini becerikli duruma sokacak bir yol buldu. Hiçbir şeyin aslında iyi ya da kötü olmadığını unutmayın. Değer kendimiz için onu temsil etme şeklimizdir. Nesneleri bizi olumlu duruma sokacak şekilde de olumsuz duruma sokacak şekilde de temsil edebiliriz. Güçlü olduğunuz bir anınızı düşünmek için biraz zaman ayırın. Ateş yürüyüşünde yaptığımız budur. Kitabı bir kenara bırakıp kızgın kömürler üzerinde yürümeniz istense bu isteğe uyacağınızı sanmam. O yapabileceğinize inandığınız bir şey değildir ya da bu deneyimle ilişkilendirebileceğiniz becerikli durum ve hislere sahip değilsinizdir. Bu nedenle böyle bir istekte bulunduğumda muhtemelen bu eylemi yapmanızı destekleyecek bir durumun içine giremeyeceksiniz. Ateş yürüyüşü kişilere kendilerini güçlendirecek, korku ve diğer kısıtlayıcı faktörlere rağmen eyleme geçebilecek ve sonuçlar üretebilecek şekilde durum ve davranışlarını nasıl değiştireceklerini öğretir. Şimdi ateş üzerinde yürüyenler ilk geldiklerinde bu işin imkansız olduğunu düşünenlerdir. Fakat onlar fizyolojilerinin ve iç temsillerinin nasıl değiştirileceğini öğrendiler. Ne yapabileceklerine ilişkin iç temsillerini değiştirince ateş üzerinde yürümek korkunç bir şeyken yapabileceklerinden emin oldukları bir olay haline dönüştü. Şimdi onlar kendilerini bütünüyle becerikli duruma sokabilmekte ve daha önce yapılmasını imkansız gördükleri eylem ve sonuçları üretebilir duruma geçebilmektedirler. Ateş yürüyüşü kişilerin mümkünün yeni bir iç temsilini oluşturmalarına yardım eder. Bir işin yapılması imkansız gibi görünüyorsa, bu sadece onların zihinlerinde oluşturdukları bir kısıtlamadır. Peki diğer imkansızlarda yapılması mümkün olan şeyler midir? Durumun gücü hakkında yapılacak işlerden biri konuşmak, diğeri ise onu denemektir. Ateş yürüyüşüyle yapılan iş denemedir. Yürüyüş, inanç ve olabilirlik için yeni bir model sağlar. Model de daha önce mümkün olarak düşündüklerinden daha çoğunu ve iyisini yapma yeteneği ve yaşamlarının daha iyi olmasını sağlamaya ilişkin yeni bir iç his ya da durum yaratacaktır. Bu onlara davranışlarının içinde bulundukları durumun bir sonucu olarak ortaya çıktığını açık bir şekilde gösterir. Bir an için temsil ve deneyimlerinde birkaç değişiklik yaparak eyleme geçirecek gerekli güven duygusuna ulaşırlar. Bunu gerçekleştirmenin birçok yolu vardır. Ateş yürüyüşü dramatik ve kimsenin unutamayacağı kadar eğlenceli yollardan birisidir. İstediğiniz sonuçları üretebilmenin sırrı, nesneleri sizi becerikli duruma sokacak şekilde temsil etmenizdir. Böylece istediğiniz sonuçları yaratacak tip ve kalitedeki eylemleri yapma gücünü kazanırsınız. Bunu yapamamanın sizi götüreceği yer, genellikle istediklerinizi gerçekleştirme girişiminde bile başarısız olmanız ya da en iyi ihtimalle zayıf, gönülsüz girişimlerin yaratacağı sonuçları kabullenmek olacaktır. Size hadi ateşte yürüyelim dersem, kelimeler ve vücut diliyle ürettiğim uyarıcılar beyninize ulaşacaktır ki temsil burada oluşturulur. İnsanları burunlarına takılmış halkalarla korkunç bir dini ayinde ya da işkence direğinde yanarken görüntülerseniz iyi bir durumda olmayacaksınız demektir. Kendi temsilinizi yanıyor gibi oluşturursanız durumunuz daha da kötü olacaktır. Bununla birlikte insanları tempo tutarken, dans ederken, kutlama yaparken görüntüler, bütünüyle zevk ve heyecandan oluşan bir manzara görürseniz çok farklı bir durumda olursunuz. Sağlıklı, neşeli bir temsilinizi görür, ben bunu mutlaka yaparım der ve vücudunuzu bütünüyle güven duygusuna yönlendirirseniz, bu sinirsel sinyaller sizi eyleme ve yürüyüşe geçirecek en uygun duruma sokacaktır. Aynı olay yaşamdaki her şey için geçerlidir. Nesneleri işe yaramayacakmış gibi temsil edersek, onlar gerçekten bir işe yaramayacaktır. Nesnelerin işe yarayacak şekilde temsillerini oluşturursak, olumlu sonuçları üretmede bize destek sağlayacak durumları elde etmek için gerekli iç kaynakları yaratırız. Bir Ted Turner, bir Lee Iacocca, bir W. Mitchell ve diğerleri arasındaki fark, onların dünyayı gerçekten en çok arzuladıkları sonuçları elde edebilecekleri yer olarak temsil etmeleridir. En iyi durumda olsak bile her zaman istediğimiz sonuçları üretemeyeceğimiz açıktır. Fakat uygun bir durum yarattığımızda tüm kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanabilmemiz için mümkün en uygun olasılığı yaratırız. Davranışlarımızın kaynaklandığı durumu yaratmak için İç temsillerimiz ve fizyolojimiz birlikte çalışıyorsa, bu durumun içindeyken ürettiğimiz özel davranışları belirleyen nedir? Sevgi durumunda olan iki kişiden biri sizi kucaklarken, diğeri sadece sevdiğini söyleyebilir. Cevap, bir duruma girdiğimizde beynimiz olası davranış seçeneklerine ulaşacaktır şeklindedir. Seçenek sayısı da dünya modellerimiz tarafından belirlenir. Bazı kişiler kızdıklarında nasıl tepki göstereceklerine ilişkin tek bir ana modele sahiptirler. Onun için ana babalarını seyrederek öğrendikleri gibi azarlarlar. Ya da gelecekte nasıl tepki göstereceklerini belleklerine yerleştirebilmek için istediklerini elde etmiş gibi görünerek bir şeyler yapmaya çalışabilirler. Çevremizi nasıl algıladığımızı dünyaya ilişkin görüş ve modellerimiz belirler. Tanıdığımız kişilerden, kitaplardan, filmlerden, televizyondan dünyaya ilişkin bir imaj oluşturur ve dünyada nelerin mümkün olduğunu belirleriz. W. Mitchell hikayesinde onun yaşamını şekillendiren olay, çocukken tanıdığı felçli bir adamın yaşamını bir zafere dönüştürmesine ilişkin anısıdır. Böylece Mitchell, kendisini başarılı olmaktan hiçbir şeyin alıkoymayacağı şekilde temsil etmesine yardımcı olan bir modele sahip oldu. Bir kişiyi modellerken yapmamız gereken şey, onun etkin eylemlerde bulunacak şekilde dünyayı temsil etmesine neden olan özel inançlarını bulmaktır. Dünya deneyimlerini kendi kendilerine nasıl temsil ettiklerini tam olarak bulmalıyız. Zihinlerinde görsel olarak ne yapıyorlar, ne söylüyorlar, ne hissediyorlar? Biz de vücutlarımızda aynı mesajları üretirsek benzer sonuçları üretebiliriz. Modelleme uğraşısı budur. Yaşamın değişmeyen gerçeklerinden birisi de sürekli olarak sonuçların üretilmesidir. Bilinçli olarak hangi sonuçları üreteceğinize karar vermez ve nesneleri bir konuşma, bir televizyon gösterisi ve benzeri bazı dış tetikleyicilere göre temsil ederseniz, size yardımı dokunmayacak davranışları üretebilirsiniz. Yaşam bir nehire benzer. Nehir bir yöne doğru akar ve siz daha önceden belirlediğiniz bir yöne doğru gitmek için bilinçli ayrıntılı eylemlerde bulunmuyorsanız, nehrin varlığı sizi memnun edebilir. İstediğiniz sonuçların zihinsel ve fizyolojik tohumlarını ekmezseniz, yabani otlar kendiliğinden büyüyecektir. Zihinlerinizi ve durumlarınızı bilinçli olarak yönlendirmezseniz, çevreniz gelişigüzel olarak istenmeyen durumlar yaratabilir. Elde edilen sonuçlar çok kötü olabilir. Bu nedenle kendi kendimize nesneleri tutarlı bir şekilde temsil edip etmediğimizi öğrenmek için her gün zihnimizin kapısında bekçilik yapmamız gerekir. Bahçemizdeki yabani otları her gün temizlemeliyiz. İstenmeyen durumda bulunmanın en güçlü örneklerinden biri de Uçan Valendalardan Carl Valenda'nın öyküsüdür. O başarısızlığı hiç düşünmeden yıllarca büyük bir başarıyla havada cambazlık gösterileri yaptı. Zihninde düşme kavramının yeri yoktu. Birdenbire eşine kendisini düşerken gördüğünden söz etmeye başladı. İlk kez kendi kendisine düşme temsili yapmaya başladı. Bu konuşmadan 3 ay sonra düşerek öldü. Bazıları olanların bir uyarı olduğunu söyleyecektir. Bir diğer bakış açısına göre ise düşme davranışını destekleyecek durumu yaratacak tutarlı bir temsili ve sinyali sinir sistemine göndermiş ve sonunda onu gerçekleştirmiştir. Bu olay niçin istemediklerimizin değil de istediklerimizin üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğinin önemini gösterir. Yaşamınızda tüm kötü şeyler, istemediğiniz nesneler ya da olası sorunlar üzerinde sürekli olarak yoğunlaşırsanız, bu tip davranış ve sonuçları destekleyecek bir duruma girersiniz. Örneğin siz kıskanç biri misiniz? Hayır, değilsiniz. Geçmişte kıskanç durumlar üretmiş olabilir ve bu durumdan kaynaklanan davranışlar göstermiş olabilirsiniz. Bununla birlikte siz bu davranışların gösterdiği gibi değilsiniz. Hakkınızda bu tür genellemeler yaparak gelecekte sizin davranışlarınızı yönlendirecek ve yönetecek bir inanç yaratırsınız. Davranışlarınızın durumunuzu, durumunuzun da fizyolojinizin ve iç temsilinizin bir sonucu olduğunu unutmayın. Hem fizyolojinizi hem de iç temsilinizi değiştirmeniz bir an meselesidir. Geçmişte kıskanç olmuşsanız basit olarak nesneleri kıskançlık durumu yaratacak şekilde temsil etmişsiniz demektir. Şimdi nesneleri yeni bir şekilde temsil edebilir ve bu temsille ilgili yeni durum ve davranışlar üretebilirsiniz. Nesneleri çok değişik biçimlerde temsil edebileceğinizi unutmayın. Seven kimsenin sizi aldattığını temsil ederseniz, kısa bir süre sonra kendinizi öfke ve kızgınlık durumu içinde bulursunuz. Bunun gerçek olduğunu gösteren hiçbir delilin olmadığını unutmayın. Siz o deneyimi vücudunuza gerçekmiş gibi verirsiniz ve sevdiğiniz kimse eve geldiğinde şüpheli ya da kızgın olursunuz. Bu durumda sevdiğiniz kimseye nasıl davranırsınız? Genellikle iyi davranmazsınız. Küfredebilir, saldırabilir, sataşabilir ya da sadece içinize atabilir ve ileride misilleme yaratacak davranışlarda kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz kimsenin hiçbir şey yapmamış olabileceğini unutmayın. Fakat siz böyle bir durumu yaratacak davranış üretirseniz, sevdiğiniz kimse muhtemelen aklınızdan geçeni birileriyle yapacaktır. Negatif görüntüleri değiştirebilir ve yerine sevdiğiniz kişinin eve gelmek için çok çalıştığı hayalini yerleştirebilirsiniz. Bu yeni görüntüleme süreci, sevdiğiniz eve geldiğinde sizi olumlu bir duruma sokacak, daha sevecen, arzulu bir şekilde yaklaşınca onun da sizinle birlikte olma isteği artacaktır. Seven kimse bazı zamanlarda sizin görüntülediğiniz işi yapıyor olabilir. Fakat emin oluncaya kadar niçin birçok duyguyu boş yere harcayacaksınız? Çok büyük olasılıkla bu işin gerçekleşme ihtimali zayıftır. Fakat hem kendiniz hem de onun için her türlü acıyı yarattığınız gerçektir. Niçin böyle davranıyoruz? Her eylemin atası düşüncedir. Ralph Waldo Emerson. Kendimizle olan iletişimimizi kontrol eder ve ne istediğimize ilişkin görsel, işitsel ve dokunsal sinyaller üretirsek, başarı şansı olmayan ya da çok kısıtlı durumlarda bile tutarlı bir şekilde çok olumlu sonuçlar üretebiliriz. En güçlü ve etkileyici yöneticiler, antrenörler, ana babalar, güdüleyiciler, yaşam çevrelerini, ümitsiz görünen dış uyarılara rağmen sinir sistemine başarı sinyali gönderecek şekilde hem kendileri hem de diğerlerine temsil ettirebilenlerdir. Onlar kendilerini ve diğerlerini başarıya ulaşıncaya kadar eylemi sürdürebilmek için bütünüyle becerikli durumda tutarlar. Muhtemelen Mel Fisher hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. O 17 yıl deniz altında gömülü hazineyi arayan ve sonunda 400 milyon dolarlık altın ve gümüş sikkeleri bulan adamdır. Onunla ilgili bir makalede adamlarından birisine neden bu kadar uzun süre bekledikleri soruluyordu. O da Mel'in herkese heyecanlı durumda tutma yeteneği var şeklinde cevap vermişti. Her gün Fisher kendi kendine ve ekibine bugün bulacağız ve günün sonunda yarın bulacağız diyordu. Fakat sadece söylemek yeterli değildi. O ses tonuyla, zihnindeki görüntülerle, hisleriyle benzeşimli olarak söylüyordu. Her gün kendisini başarıya ulaşıncaya kadar eyleme devam ettirecek bir duruma sokuyordu. Bu asıl başarı formülünün klasik bir örneğidir. Sonucunu biliyordu. Eyleme geçti. Çalışmalarından öğrendi ve başarılı oluncaya kadar bir şeyler denemeye devam etti. Bildiğim en iyi güdüleyicilerden birisi de Hawaii Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımının antrenörü olan Dick Tomey'dir. Dick, kişilerin iç temsillerinin performanslarını gerçekten etkilediğini bilir. Bir keresinde takımı Wyoming Üniversitesi ile yapılan maçta tüm hatlarıyla dökülüyordu. İlk yarının sonucu 22-0'dı ve takım tanınmayacak durumdaydı. Devre arasında oyuncular soyunma odasına geldiklerinde hangi durumda olduklarını tasavvur edebilirsiniz. Tommy bitkin ifadeli, eğik başlı oyuncularına teker teker baktı ve onların durumlarını değiştirmedikçe ikinci yarıda da hiçbir varlık gösteremeyecekleri gerçeğini fark etti. İçinde bulundukları fizyoloji nedeniyle duygusal olarak hata girdabının içine düşmüşlerdi ve onları bu durumdan kurtarmadıkça başarmak için gerekli kaynaklara sahip olamayacaklardı. Dick yıllardır toplamakta olduğu makalelerden oluşan bir posteri oyuncularına gösterdi. Makaleler benzer durumda, hatta daha kötü durumda olup da maçı kazanan takımlarla ilgiliydi. Oyuncularına bu makaleleri okuyarak yeni bir inanç oluşturmayı başardı. Bu inanç da iç temsil, yeni bir sinirsel fizyolojik durum yaratarak oyuncuları eski durumlarına getirdi. Sonra ne mi oldu? İkinci yarıda Wyoming takımını sahadan sildiler ve maçı 27-22 aldılar. Bunu başardılar çünkü Dick onların iç temsillerini, yani neyin mümkün olduğu konusundaki inançlarını değiştirdi. Bir gün Bir Dakikalık Yönetici isimli kitabın yazarlarından Ken Blanchard'la uçakta beraberdik. Golf Digest dergisine yazdığı Bir Dakikalık Golfçü makalesini henüz bitirmişti. ABD'nin en ünlü golf hocalarından birisiyle çalışarak golfteki derecesini geliştirmişti. Bütün yararlı ayrıntıları öğrendim fakat hepsini hatırlamakta güçlük çekiyorum dedi. Ben de ayrıntıları el yordamıyla yapmak zorunda olmadığını söyledim. Bunun yerine topa mükemmel vuruş yaptığı bir anı olup olmadığını sordum. Elbette var diye cevap verdi. Böyle vuruşları ara sıra tekrarlayıp tekrarlayamadığını sordum. Elbette ara sıra mükemmel vuruşlar yapıyorum dedi. Sonra ona bilinçaltına yerleşmiş olan kaynakları organize etmenin özel bir yolunu ya da stratejisini açıkladım. Bütün yapması gereken iş şimdiye kadar sahip olduğu bilgilerin hepsini kullanabileceği bir duruma gelmekti. Bu duruma nasıl geleceğini ve istediği zaman onu nasıl tetikleyebileceğini birkaç dakika içinde anlattım. Ne mi oldu? Bu konuşmadan sonra oynadığı ilk golfte şimdiye kadar yaptığı tüm derecelerden çok daha iyisini yaptı. Niçin? Çünkü becerikli durumun gücüne benzer başka bir güç yoktur. Onun hatırlamak için çaba göstermesine gerek yoktur. O ihtiyacı olan her şeye ulaşabilir. Şimdi sadece ondan nasıl yararlanacağını öğrendi. Davranışlarımızın içinde bulunduğumuz durumun bir sonucu olduğunu unutmayın. Başarılı bir sonuç üretmişseniz, o anki zihinsel ve fiziksel eylemlerinizi hatırlayarak aynı sonucu tekrar üretebilirsiniz. 1984 olimpiyatlarından önce serbest stilde yüzen Michael O'Brien ile birlikte çalışmıştım. O çalışıyor fakat başarmak için bütün gücünü ortaya koyamadığı hissine kapılıyordu. Kendisini kısıtlar gibi görünen bir seri zihinsel işlemler geliştirmişti. Başarının anlamı hakkında bazı korkulara sahipti. Bu nedenle gümüş ya da bronz madalya almayı amaçlamıştı. Altın madalyayı kazandığında favori yüzücü değildi. Favori olan George DiCarlo, Michael'ı birçok kereler geçmişti. Michael'la 1,5 saat çalıştım ve en üst performansındaki durumunu modellemesine yardım ettim. Yani kendisine en becerikli fizyolojisine nasıl soktuğunu, ne görüntülediğini, kendi kendisine ne söylediğini ve George DiCarlo'yu yendiği yarışta neler hissettiğini sorarak aynı durumu tekrar yaratmasına yardımcı oldum. Yarışı kazandığı zamanlarda yaptığı fiziksel ve zihinsel eylemleri ayrıntılarıyla incelemeye başladık. Kazandığı zamanlardaki durumunu otomatik bir tetikleyici ile ilişkilendirdik. Buradaki otomatik tetikleyici, başlama start atışının sesiydi. Bir gün George DiCarlo'yu geçtiği yarıştan az önce Huey Lewis'i dinlerken haberleri okuduğunu öğrendim. Bu nedenle olimpiyatların final gününde de aynı şeyleri tekrarladı. Başlamadan az önce Huey Lewis'i dinlemek dahil, kazandığı günkü eylemlerin hepsini aynen tekrarladı. Sonuçta George DiCarlo'yu geçerek altın madalyayı kazandı. Ölüm Tarlaları filmini gördünüz mü? Kamboçya Savaşı'nın tahribi ve korkunç kaosun tam ortasında yaşayan 12-13 yaşlarında bir çocuğun bulunduğu, hiçbir zaman unutamayacağım bir manzara vardı. İleri derecede hayal kırıklığına uğramış olan bu çocuk, elindeki makineli tüfekle birilerine ateş ediyordu. Bir çocuğun böyle şeyler yapabilecek bir konuma nasıl geldiğini merak ediyor musunuz? Güzel. Burada iki şey olmuştur. Birincisi, o kadar çok hayal kırıklığına uğramıştır ki kişiliğinin derinliklerinde yatan korkunç şiddet arzusuna ulaşabilecek duruma gelmiştir. İkincisi, öyle bir kültürün içinde yaşamaktadır ki savaş içine işlemiş ve makineli tüfekle etrafı tahrip etmek ona normal bir davranış olarak görünmeye başlamış ve başkalarının böyle yaptığını görerek onlar gibi davranmaya kalkmıştır. Bu korkunç derecede negatif bir manzaradır. Ben daha çok olumlu konular üzerinde durmak istiyorum. Konunun dramatik özeti, bir durumdayken yapabileceğiniz iyi ya da kötü şeyleri bir diğer durumda yapmayacağınızdır. Bu durumu tekrar tekrar vurguluyorum ki sizin içinizde insanların ürettiği davranışlar içinde bulundukları durumun bir sonucudur. Bu durumda özel olarak nasıl tepki gösterecekleri de onların dünya modellerine, yani belleklerinde bulunan sinirsel stratejilerine bağlıdır düşüncesi yer etsin. Michael O'Brien'in altın madalya kazanmasını sağlayamayabilirdim. O stratejiler, kas tepkileri ve benzeri konularda yaşamının çok önemli bir bölümünde çalışma yapmış olmak zorundaydı. Benim yapabileceğim şey, başarı stratejileriyle en etkin kaynaklarını istediği zaman nasıl bir araya getirebileceğini öğretmektir. İnsanların çoğu durumlarını yönetmek için bilinçli olarak hareket etmezler. Ya enerjik olarak ya da çöküntü içinde uyanırlar. İyi kahvaltılar onları canlandırır, kötüleri ise uyuşturur. Herhangi bir alanda kişiler arasındaki farkı kaynaklarını etkin olarak nasıl sıraya koydukları belirler. Bu durum atletizmde çok açık olarak görülür. Her atlet her zaman başarılı olamaz. Fakat bazı atletler vardır ki kendilerini hemen her zaman en becerikli duruma sokma yeteneğine sahiptirler.